Özgür Özel, CHP'sinin tutarsızlığı ve Türkiye'de siyasetin tıkanması. Özgür Özel'in adaylık ilanı mıydı? CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık mı yakmıştı? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, partisince başlatılan mitingler kapsamında, İstanbul'da Sultanbeyli Meydanı'nda partililere hitap eden Özel'in, buradan Erdoğan'a, Türk siyaseti açısından dönüm noktası olacak bir çağrı yapıyorum. Bu milletten özür dilersen, ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Baharda diyorsan baharda, yok 2 ay sonra karda kışta diyorsan, karda kışta sandığın gelmesine. Aday olursan seninle yarışmaya, olamazsan seni emekli etmeye varım, çağrısını nasıl okumak lazımdı? Oysa, Özgür Özel daha önce pek çok kez aday olmayacağını açıklamıştı. Yaptığı konuşmalarda, iki forvetim var diyerek, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı adaylık için ön plana çıkartmış, kendisini teknik direktör olarak tanıtmıştı. Hatta Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sık sık adaylık tartışmalarında da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ön plana çıkmıştı. Öte yandan Ankara kulislerinde CHP içerisinde Mansur Yavaş'ın adaylığına da sıcak bakılmadığı iddiaları dolaşmaktaydı. Birçok parti kurmayının CHP'nin doğal Cumhurbaşkanı adayı genel başkanıdır diyerek Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda geri plana atmak istediği kulislere yansımıştı. Gözler, Özel'in bu açıklamalarının ardından sıkça adaylığı dile gelen Mansur Yavaş'a çevrilmiş durumdaydı. Mansur Yavaş'ın yavan tavrı. Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yargılamalar, verilen cezalar, siyasi yasak talepleri ve diploma tartışması sonrası, olası adaylık için öne çıkan isim Özgür Özel olmuş durumdaydı. CHP'de bir yandan İBB iddianamesine odaklanılırken, diğer yandan da adaylık tartışmaları başlamıştı. Bu tartışmalar şu anda perde gerisinde yürürken, öne çıkan iki isim, Özgür Özel ve Mansur Yavaş'tı. Daha önce söz konusu tartışmalara girmekten kaçınan Özgür Özel'in, Sultanbeyli mitinginde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik, ben bundan sonra siyasi mücadeleyi seninle sandıkta yapmaya varım. Önümüzdeki baharda da, karda kışta da varım, aday olursan seninle yarışmaya varım sözleri, adaylık için ilk açık sinyal olarak yorumlanmıştı. CHP yönetiminin ise, adı adaylık için öne çıkan isimlerden olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tansa, Özgür Özel'in adaylığına daha yakın olduğu anlaşılmaktaydı. Yavaş, daha önce Özel ve İmamoğlu tarafından gündeme getirilen parti içi ön seçime katılmamış, adaylık konusunun tartışılmasını erken bulduğunu açıklamıştı. O tarihten bu yana ilgili tartışmaya zaman zaman anket yanıtı veren Yavaş, kendisini hedef alan soruşturma hamleleri sonrasında da öne çıkmaktan kaçınarak hukuki çerçevede açıklamalar yapmıştı. Ancak bunlara rağmen Yavaş'ın seçimlerde aday olma isteği bilinen bir olaydı. İmamoğlu'nun adaylığının neredeyse olanaksız hale gelmesi, bazılarına göre Yavaş'ı en öne çıkan isim haline getirmiş durumdaydı. Buna karşın, Yavaş'ın adaylığı konusunda CHP içinden net açıklamalar yapılmaktan ısrarla kaçınılmaktaydı. Burayı zorlayan aktörler ise zaman zaman İyi Parti, zaman zaman ise Zafer Partisi olmaktaydı.
Son dönemde Yavaş dışında Özgür Özel'in ismi adaylık için ilk kez bu kadar öne çıkmıştı. Özgür Özel'in, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağı, CHP'ye yakın birçok gazeteci tarafından da dile getirilmeye başlanmıştı. Konu, son dönemde CHP kulislerinin gündemi olmaktan çıkıp, haber programlarına da yansımış durumdaydı. CHP'de bu tartışma çok öne çıkmasa da, içeride Özel'in adaylığına yönelik ciddi bir hava oluşmaya başladığı, parti yönetiminin öne çıkan adayının Özel olacağı konuşulmaktaydı. Öte yandan İmamoğlu'nun da Yavaş'a karşın sürecin başından bu yana yanında olan Özel'i tercih edeceği iddiaları vardı. Öyle anlaşılıyor ki hem CHP'de hem AKP'de hem de diğer muhalefet mahfillerinde hala en korkulan aday Kemal Kılıçdaroğlu'ydu ve beklenmeyen bir sürpriz hepsinin ortak kuşkularıydı. Bazı mahfillere göre ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın üzerinde de soruşturma baskısı olması nedeniyle Özel'in genel başkan olarak doğal aday olduğu vurgulanmaktaydı. Öte yandan kulislerde birçok parti kurmayının da CHP'nin doğal Cumhurbaşkanı adayı genel başkanıdır diyerek Özgür Özel'i aday olması için desteklediği konuşulmaktaydı. Özgür Özel, Sultanbeyli mitinginde bir nevi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamıştı. Çünkü CHP'liler dahil her kesim artık Ekrem İmamoğlu'nun aday olamayacağını anlamıştı. Sayın Özgür Özel'i öne çıkaran mahfiller, Mansur Yavaş'ı aday yapmayacağına göre şimdilik Özgür Özel tek aday konumundaydı. Tabii Özgür Bey sonuna kadar Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkacak, daha doğrusu onun mağduriyetini istismardan geri durmayacaktı. Sultanbeyli mitinginde Özgür Özel'in önümüzdeki genel seçimlerde başörtülü milletvekili adayları olacağını vurgulaması da milli ve manevi değerlere duyarlı kesimlere bir mesajdı. Ancak CHP'yi bile toparlayamayan Özgür Özel'in Türkiye toplumunun yarısından fazlasını peşine takacağı pek ihtimal dahilinde sayılmazdı. Zaten CHP belediyelerinde patlayan lağımların AKP ve MHP bağlantılarına uzanmaması için çok özel ve özenli tedbirler alan mahfillerin bu planlarını nereye kadar uygulayacakları da tartışmalıydı. 4000 sayfalık iddianameye göre İmamoğlu suç örgütünün bir aparatı gibi davranan Özgür Özel ve ekibinin toplumdaki ve hatta parti kurumlarındaki ağırlık ve saygınlığı iyice yıpranmış durumdaydı. Hatta CHP'nin hala tek vücut davranması bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye kazandırdığı açılımların bir devamıydı. CHP'den çok konuşulacak Hakan Fidan iddiası. CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın YÖK denkliği almadan Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başladığını açıklamıştı. Fidan'ın diplomasının şaibeli olduğunu iddia eden Tan, hangi ayrıcalık böyle bir duruma izin verebilir ifadelerini kullanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının İstanbul Üniversitesi tarafından iptal edilmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasının da geçersiz olduğunu gündeme taşımıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, bu iddia hakkında sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, "Kuşkularımızda ne yazık ki haklıymışız. Hakan Fidan, YÖK denkliği almadan Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimine başlamış" iddiasında bulunmuşlardı. CHP'li Namık Tan, yaptığı paylaşımda Fidan'ın diplomasının şaibeli olduğunu öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı. Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan'ın lisans eğitimi, denklik süreci ve Bilkent Üniversitesi'ne kabul koşulları hakkında kamuoyunda oluşan ciddi soru işaretlerini gidermek amacıyla bundan yaklaşık 2 ay önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kapsamlı bir soru önergesi vermiştik. Bu soru önergemizde, devletin en üst makamlarında görev yapanların eğitim geçmişlerinin hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açık olması gerektiğine, zira en küçük bir belirsizliğin bile kurumsal itibar meselesi olduğuna dikkat çekmiştik.
Uzaktan ve hatta açık öğretim veren bir kurumdan alındığı iddia edilen lisans eğitiminin içeriğine, diploma olarak sunulan belgedeki tutarsızlıklara ve Yüksek Öğretim Kurulu'nun hangi ölçütlerle denklik verdiğine ilişkin kuşkuların giderilmesi gerekliliğine dikkat çekmiş, tüm bu soruların yanıtlanması için konuyu Yüce Meclis aracılığıyla yürütmenin dikkatine sunmuştuk. Soru önergemize sonunda bir yanıt verildi. Bu yanıt, aylar süren sessizliğin ardından geldiği halde sorularımızın büyük kısmı aydınlatılmadan bırakıldı. Buna karşın, paylaşılan sınırlı bilgiler bile kuşkularımızda hiç de haksız olmadığımızı ne yazık ki ortaya koyuyor. Yükseköğretim Kurulu'nun açıklamasına göre Sayın Fidan, 1994-1997 yıllarında, yani yalnızca 3 yıl boyunca lisans programına kayıtlıymış. Peki ama, Türkiye'de standart bir lisans eğitimi 4 yıl sürerken, Hakan Fidan'ın 3 yıllık lisans eğitimi nasıl olup da tam bir lisans diplomasına denk sayılabiliyor? Söz konusu programın kaç kredilik bir müfredatı kapsadığı, hangi derslerden oluştuğu ve nasıl bir akademik içerikle yürütüldüğü belirsizliğini koruyor. Oysa soru önergemizde bu hususların açıklığa kavuşturulması için transkriptin ve ilgili akademik belgelerin kamuoyuyla paylaşılmasını özellikle talep etmiştik. Sayın Fidan'ın lisans eğitimini yalnızca 3 yılda tamamladığı dikkate alındığında, bu transkript verilerinin açıklanması artık sadece idari bir tercih değil, kamu vicdanı ve kurumsal şeffaflık açısından zorunluluk haline gelmiştir. Dahası, yanıt metninde Fidan'ın 1997-1999 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptığı belirtiliyor. Ancak YÖK tarafından verilen denklik belgesi 1998 tarihli. Bu durum açıkça gösteriyor ki, Fidan, lisans denkliği alınmadan yüksek lisans eğitimine başlamış. Hangi düzenleme, hangi ayrıcalık böyle bir duruma izin verebilir? Soru önergemize verilen yanıt, kuşkularımızın haklılığını ortaya koymakla kalmadı, yanıtlanması gereken yeni sorular doğurdu. Liyakat yerine imtiyazın, şeffaflık yerine suskunluğun tercih edildiği bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu mesele, devletin kurumsal yapısında liyakat, eşitlik ve şeffaflık ilkelerinin nasıl aşındığını açık biçimde gösteriyor.
Hariciye, bu ülkenin en köklü kurumlarından biridir. Gücünü ayrıcalıklardan değil, bilgiden, ehliyetten ve ciddiyetten alır. Cumhuriyetin itibarı ve bekası, kişilere tanınan istisnalarla değil, herkese eşit uygulanan kurallarla korunur. Biz bu süreci, bir biyografi tartışması olarak değil, devletin meşruiyetini ve kamu vicdanını ilgilendiren bir sınav olarak görüyoruz. Hakan Fidan'ı, eğitimi hakkındaki bu şaibeleri gidermek için inisiyatif almaya çağırıyoruz. Biz her halükarda bu ibretlik meselenin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanının İsrail'e tekrar soykırıma dönülmesinin bedeli ağır olur, çıkışı havada kalmaktaydı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasıyla 2 yıl sonra ilk kez yüzlerin güldüğünü söylerken Gazze hala kan ağlamaktaydı. İsrail'e uyarıda da bulunan Erdoğan'ın tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olacaktı sözleri, Kudüs Siyonistleri durdurmamıştı.
Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı mı? Sonuçta anlaşma imzalandı ve Gazze'de kalıcı barışa giden yolun kapıları aralandı. Tüm zorluklara rağmen bunu çok önemli buluyoruz çünkü biz artık kan akmasın diyoruz. Biz çocuklar açlıktan ölmesin diyoruz. Biz, Filistinli analar, yavrularının beyaz kefenlerine sarılmasın diyoruz. Ne yapıyorsak, sadece ve sadece bunun için yapıyoruz. Bizim barıştan, istikrardan ve bölgemizde huzurun hakim kılınmasından başka bir arzumuz yok. Bundan sonra önemli olan, anlaşmanın harfiyen uygulanmasıdır. Biz, inşallah, uygulama sürecinde de elimizi taşın altına koyacağız. Mısır'ın El Ariş limanında bekleyen gemilerimizdeki insani yardımları hızla Gazze'ye ulaştıracağız. Havalar soğumadan Gazze halkına ne kadar çok yardım ulaştırabilirsek o kadar güzel bir iş yapmış olacağız, diyen Erdoğan, sözde barış anlaşmasından sonra İsrail'in 2000 masum Filistinliyi katlettiğinin farkında mıydı? Kudüs Siyonistler, Batı Şeria'nın yarısını gasp ettiklerini açıklamışlardı. Gazze'nin deniz kıyısının, Trump'ın, Sayfiye kenti yapılacağını ve o bölgeye Filistinlilerin giremeyeceklerini duyurmuşlardı. Sayın Erdoğan da dahil, garantör kahramanlar, bu hıyanetlerin suç ortakları mıydı? Evet, milli çözümün bütün uyarıları tek tek çıkmaktaydı. Küresel sumut filosuna İsrail tarafından yapılan müdahale araştırılsın önergesi bile, AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş durumdaydı. Küresel sumut filosuna İsrail tarafından yapılan müdahalenin araştırılması ve ambargonun kaldırılması için SP'nin teklif ettikleri genel görüşme önerisinin AKP ve MHP oylarıyla reddedilmesi bunların ayarını ortaya koymaktaydı. Mısır'dan şeytani talep, ABD askerleri Gazze'ye konuşlansın. Mısır, Trump'ın ateşkes planı kapsamında Gazze'de kurulacak barış gücüne ABD askerlerinin liderlik etmesi gerektiğini açıklamıştı. Hamas'ın, Türk askerinin Gazze'de konuşlanması isteği ve İsrail'in bu durumu sert bir dille reddetmesine çözüm arayan Kahire, bu öneriyi İsrail'in çekilmesi sürecinde denge unsuru olarak sunmaktaydı. Mısır'ın, ABD'ye, Donald Trump'ın ateşkes planında öngörülen uluslararası barış gücünün hayata geçmesi için Amerikan askerlerinin Gazze'ye konuşlanması gerektiğini açıklaması, münafıklığın ve ABD uşaklığının ilanıydı. Kahire yönetimi, planın 20 maddelik çerçevesinde kurulacak Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'nün 1982'de Sina Yarımadası'na konuşlandırılan çok uluslu güç ve gözlemciler modeline göre şekillenmesi gerektiğini savunmaktaydı. Mısır, Gazze'de asayişi sağlayacak ve bölgede polis ve askeri güç görevi görecek uluslararası gücün ABD askerleri tarafından kurulması gerektiğini açıklamıştı. Oysa böyle bir durumda Gazze ABD ordusunun kontrolüne bırakılmış olacaktı. Türk askeri Gazze'de konuşlanacak mıydı? Trump'ın planına göre Gazze'de güvenliği Arap ve Müslüman ülkelerden oluşan bir kuvvet sağlayacaktı. Ancak İngiltere merkezli The Middle East A'ya konuşan Hamas kaynaklarına göre Filistinli örgüt, güvenliğin sağlanması için Gazze'de Türk askerlerinin bulunmasında ısrarlıydı. Netanyahu ise Türk askerlerinin Gazze'de bulunmasına net bir dille karşı çıkmıştı. Erdoğan iktidarının cılız tavrına karşı orta yol olarak gördüğü bir öneriyle gelen Mısır, bu sebeple ABD askerlerinin Gazze'de konuşlanması önerisini ortaya atmıştı.
İspanya, Gazze'deki soykırımından dolayı İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararı almıştı. İspanya Başbakanı Pedro Sánchez, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı 9 maddelik yaptırım kararı açıklamıştı. Sánchez, Madrid'deki Başbakanlık binasında, Moncloa Sarayı'nda, soru almadan, İsrail'e karşı aldıkları önlemleri sıralamıştı. İsrail'in Gazze'de yaptıkları bir savunma değildir, savunmasız bir halkı yok etmektir diyen Sanchez, İspanya olarak tek başımıza İsrail'in saldırılarını durduramayız. Atom bombamız, uçak gemilerimiz, büyük petrol yataklarımız yok ama bu İsrail'i durdurmayı denemeyi bırakacağımız anlamına gelmiyor şeklinde konuşmuşlardı. Birleşmiş Milletler kayıtlarına göre, İsrail'in son 2 yıldır Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında 83 binden fazla kişiyi öldürdüğünü, 25.900'den fazla yaralı olduğunu, 450 bin kişinin açlık sorunu yaşadığını ve yarısı reşit olmayan 2 milyon kadar kişinin yerinden edildiğini hatırlatan Sanchez, İsrail'in soykırım yaptığını açıkça ortaya koymuşlardı. İsrail'i durdurmanın tek başına İspanya'nın elinde olan bir şey olmadığını, ancak son 2 yılda gerek insani yardımlarla, gerekse siyasi ve hukuki adımlarla kalıcı ateşkes için girişimler yaptıklarını vurgulayan Sanchez, İspanya, Gazze'deki soykırımı durdurmak ve Filistin halkına destek için hemen yürürlüğe girecek 9 ek eylem kararı aldı, açıklamasını yapmıştı. Sanchez, İsrail'e uygulanacak 9 maddelik yaptırımdan ilkinin silah ambargosu olacağını belirterek, Ekim 2023'ten beri fiilen yürürlükte olan İsrail'e yönelik silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir kraliyet kararnamesinin acilen onaylanması olacak. Bu kraliyet kararnamesi, İsrail'e silah, mühimmat ve askeri teçhizat alım satımını yasal ve kalıcı olarak yasaklayacak ifadelerini kullanmıştı. Ayrıca, İsrail silahlı kuvvetlerine yakıt taşıyan gemilerin İspanya limanlarından geçişinin ve İsrail'e yönelik savunma malzemesi taşıyan tüm uçakların İspanya deniz ve hava yolundan geçişinin yasakladığını duyuran Sanchez, Gazze şeridinde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişi de yasaklanacak uyarısında bulunmuşlardı. Bu yaptırımın, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve tüm hükümet üyelerini de kapsayacağı vurgulanmıştı. İspanya'nın, İsrail'e uygulama kararı aldığı diğer yaptırımlar arasında, İsraillilerin gasp ettiği Filistin topraklarından ürün ithalatının yasaklanması, bu topraklarda ikamet eden İspanyol vatandaşlarına yönelik konsolosluk hizmetlerinin kısıtlanması, Filistin devleti ile işbirliğinin artırılması, Refah sınır kapısındaki AB yardım misyonunda ve bir dizi projede personel sayısının artırılması, BM Yakın Doğu'daki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansına yapılan katkının 10 milyon avro artırılması ve Gazze'ye yönelik insani yardım ve işbirliğinin 150 milyon avroya çıkarılması da yer almıştı. Ne diyelim, Hristiyan İspanya kadar bile olamayan Müslüman liderler utansınlardı.